Smart Talks Podcast'ime hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir konuğum var, Doruk Mutlu. Doruk, Northwestern Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri ve kimya mühendisliğinden mezun olduktan sonra Amerika'da Ernst & Young ve Capgemini'de danışman olarak çalıştı ve genç diyebileceğimiz bir yaşta bir teknoloji inovasyon ve danışmanlık firması olan Novicor'u kurdu. Ve kurduğu girişim System Global Consulting ile birleşerek 300'den fazla bir çalışan büyüklüğüne ulaştı. Doruk burada şirketin büyüme aşamasında uluslararası işbirlikleri ve ortak girişimler süreçlerine liderlik etti. Doruk'un 20 yılı aşkın bir iş deneyimi var ve şu anda Evam'ın CEO'su. Evam ne yapıyor derseniz, aslında globalde hızlıca büyüyen bir startup. Artık startup dememek lazım, büyükçe bir teknoloji firması. Peki ne yapıyor Evam? Telekom ve finans sektöründeki büyük boyutlu firmaların müşterileriyle bağlantı kurmalarını sağlamak için etkileşim ve pazarlama ürünleri sunuyor deyip mikrofonu Doruk'a uzatıyorum. Hoş geldin Doruk.
Hoş bulduk Bülent. Teşekkürler beni podcastine davet ettiğin için. Bu benim için büyük bir keyif.
Bu sohbetimizi planlarken dinleyici kitlemi de düşünerek iki ana konuya odaklanmayı hayal ettim. Evam üzerinden aslında teknoloji şirketlerinin dünyasını daha iyi anlamak. Bir de senin de kariyer hikayenden yararlanarak bu ekosistemde nasıl başarılı ve mutlu bir kariyer inşa ederiz. Bir de bunu anlamak. Nasıl geliyor kulağa?
Bence gayet güzel. Hadi başlayalım.
Harika, başlayalım o zaman. Peki aslında kısa diyeceğimiz bir süre öncesinde Evam'ın CEO'su oldun ama Evam'la senin Doğru. geçmişin daha uzun tabii ki. Şöyle klişe de olabilecek bir soruyla başlayalım ama CEO olmak için neler yapmalı, neler gerekiyor sence? Nasıl bir yetkinlik beceri setine sahip olunmalı?
Bu aslında geniş bir soru. CEO olmak için neler yapmak, neler gerekiyor bence çok doğru bir soru değil burada. Nerede CEO olacağın önemli. Yani buradaki asıl konu, sen bir startup'ta mı CEO olmak istiyorsun? Sen bir founder mı olmak istiyorsun? Yoksa bir enterprise, yani ben Turkcell'in CEO'su nasıl olurum? Ben işte bir büyük kurumu, Philips'in CEO'su nasıl olurum? Buna mı bakıyorsun? Çünkü bunların hepsi çok farklı şeyler. Benim hiçbir zaman bir CEO olma motivasyonum birincil olarak, evet ben bir CEO olmalıyım gibi bir şeyim olmadı. Ama bu daha önceden kurduğum şirketler olsun, büyüttüğüm, işte senin bahsettiğin System Global, Novicor, arada başka melek yatırımlarım oldu. Bütün bunlardaki şeyler, bir fırsat görüyorum, yapılması gereken bir şeyi görüyorum. Ve içimde buradaki farkı yapmak için bir ateş yanıyor. Onu bir yerde developer olarak yapabilirim, bir yerde proje yöneticisi olarak yapabilirim. Ama bazen senin vizyonda giderken önüne engeller çıkıyor. Senin patronun diyor ki bence öyle gitmeyelim, böyle gidelim. O zaman daha çok inisiyatif alıyorsun, daha çok sorumluluk alıyorsun ve bunu bir kurumsalın içinde yapamayacaksan çıkıp kendi şirketini kuruyorsun. Benim kendi şirketimi kurmam, en son kurumsal işimden istifa etmem bu şekilde gerçekleşti. Orada yapılması gereken bir şey vardı, yöneticimi ikna edemedim. Dolayısıyla bunu ben kendim yaparım ve daha iyi yaparım. Şu anda da Evam'ı bir sonraki gideceği yere götürmek, hak ettiği yeri buldurmak için burada aldığım zaten farklı hareketlerden, aldığım inisiyatiflerden hem bizim o zamanki CEO'muz ve benim bugün ortağım olan işte Bülent Demirkur hem de bizim board'umuz dedi tamam Doruk, o zaman buradaki ipleri senin eline veriyoruz. Senin vizyonuna göre bizi drive et dedi. Yani benim aslında CEO olmak için yaptığım şey hiçbir zaman CEO olmaya değil, inandığım vizyonu gerçekleştirmeye çalışmak oldu. Birisi sadece bana emretti diye bir şeyi yapmak benim bünyeme her zaman ters olduğu için belki şey diyebilirsin, bir founder'lık veya CEO'luk benim her zaman kanımda vardı. Ama yani çok farklı şekillerde CEO olunabiliyor. Bu şekilde bir büyük kurumsal şirkette CEO olabilir misin? Bundan emin değilim. Çünkü oradaki politikalar, başkalarıyla işte alliance'lar kuracağın şeyler çok daha önemli oluyor. Ama bence bir startup'ta CEO olmak için ya bir founder olmaya karar vermek ve bu işte uçurumdan atlamak ve kanatlarınla havada durmaya çalışmak lazım. Ya da gerçekten startup'ın içerisinde çok ciddi değer yaratabiliyorsan, bunu da consistent bir şekilde yapıyorsan, bir startup'ta ve vizyonunu bir founder gibi, founder olmadan, founder gibi ortaya koyabiliyorsan, bu seni bir yere götürüyor. Benim kariyerimdeki bana ilk verilen advice, Amerika'da başlamıştım kariyerime diyordum. Bu Ernst & Young'a girdiğimde, orada danışmanlık yaparken, ben ne zaman terfi olacağım diye, iki ay, girdikten iki ay sonra sormuştum. Dur bakalım, bir yavaş ol dediler. Ama ne zaman olduğuna şöyle bakabilirsin dediler. Ne zaman ki sen bir üst pozisyonun işini yapıyorsun, o zaman sana o pozisyonu veririz. O zaman bir şirkette artık etki yapabileceğin yüksek bir pozisyona geldiğinde bir çalışan gibi değil, o şirketin sahibi gibi davranıp buralarda inisiyatif almaya çalışıp gerekirse patronla, patronun iyiliği için gördüğün farklı şeylerde tartışabiliyorsan ve bu vizyonunda da orta yol bulup ikna edebiliyorsan patronu, o zaman o patron seni CEO olmayı değerlendirmeye başlıyor.
Hı hı. Yani aslında şunu duyuyorum gibi, çok baştan anlattıklarını da dikkate alarak, çok iş unvanına takılmadan bir sektör, alan, uzmanlık belirleyerek yola çıkmak ve bir sürecinin ya da bir ekibin lideri olmak istiyorsan da, teknoloji sektöründen bağımsız konuşuyorum bunu, aslında ilerlemek istediğin bir sonraki kariyer basamağındaki profilin gerekliliklerine uygun hareket etmek diye anlıyorum. Doğru mu?
Çok bunu güzel. Yaptığında zaten bu terfiyi isteyebilir oluyorsun. Bu arada bir şey daha diyeceğim. Sen kaynaklarında gelişimde T-shaped skills, M-shaped skills diye bir kavram var. Yani T-shaped skills, evet biz bir sürü konuyu anlıyorsun ama bir konuda çok uzmanlaşıyorsun. M-shaped dediğimde de bir iki konuda uzmanlığın oluyor. Aslında genelde bugün en popüler olan yaklaşım, yani bir alanda uzmanlaşma için T-shaped skills şeklinde kendini geliştirmek. Bence bir CEO olmak için biraz daha bu M-shape'de de dönebilmen lazım. Evet, teknolojiyi biliyorsun. Bunun yanında pazarlamayı da, finansı da, yatırımcıyla konuşmayı da bir şekilde anlayabiliyor, kendini geliştirebiliyor olman lazım. Ben 47 yaşındayım. Bazen kendimi bir 27 yaşındaki birisiyle karşılaştığımda öğrenmeye daha açgörü. Bu da bence çok önemli bir yetkinlik.
Kesinlikle. Son söylediğin şey aklına şunu getirdi. Şimdi aslında tabii ki biraz özlemimiz teknoloji startuplarında üst seviye lider olmak. O startup'ta bir yerden başlıyor. Ama birçok startup'ın da aslında istediği büyüme hedefine ulaşamadan kapandığını ya da işe yaramadığını görüyoruz. Bir sürü farklı sebepten. Aslında dedin ya, biraz M-shape olmak gerekiyor. Yani evet, herkesin bir fikri var. Herkes birçok teknoloji konusunda teknik olarak iyi kişi var piyasada ve bunlar startup kuruyor. Biraz bu startup'ların büyümemesi ya da bu startup'ların kapanmasının sebebi işte bu M-shape dediğimiz diğer yetkinlikleri geliştirememek olabilir mi? Yani mesela teknolojide çok iyisin ama satışı, pazarlamayı bilmiyorsun ya da o satış ve pazarlama için o kurguyu oluşturacak doğru kişileri almıyorsun ekibine. Yani orada bu startuplar büyürken ne tür zorluklarla karşılaşıyorlar?
Güzel bir soru. Şimdi yatırımcılarla konuştuğumda startuplarda birinci baktıkları şey ne bir teknoloji fikri, ne işte, yani tamam orada bir temel şeyler var ama bir sürü kişi yeterince büyük bir pazara gidecek iyi bir fikri bulabiliyor. Yani Spotify gibi bir fikri bir sürü kişi zamanında konuşuyordu. Yok Napster vardı, başka teknolojiler var. Buradaki konu tamamen takımla ilgili startuplarda. Takımda olması gereken bir iki özellik var. Birincisi, bir kişi bir takım değil. Birkaç kişilik bir takım olabilmeli. Ve bu insanlar bu birbirlerinin körlüklerini kapatıyor birkaç kişilik bir takım olur. İkincisi, iki kişiyken bu Amerikalıların hustle dediği, gidip bir takım işleri bitirip piyasada da gidip bir yerde bu yazılımını satmak, birilerine bunu kullandırmak lazım. Yani orada artık yapılması için ne gerekiyorsa onu yapman lazım. 10 kişi olunca başka bir şey yapman lazım. 50 kişi olunca başka bir şey yapman lazım. 500 kişi, 5000 kişi olunca hep farklı şeyler yapman lazım. Startup'ta işin zorluğu şu. 2 kişilik işi yönetmekte gereken yetkinliklerle 10 kişilik işi, 50 kişilik, 500 kişilik işi yönetmekte gereken yetkinlikler hep değişiyor. Bunun gerektirdiği organizasyon da değişiyor. Başarılı startup'larda iyi bir takım oluyor. Dışarıyı dinliyor ve sürekli bir sonraki aşama ne gerektiriyorsa onu yapıyor. Yani 50 kişiyken aslında 200 kişi olunca ben nasıl bir organizasyon olacak onu yapman lazım. Yoksa büyüyünce fail ediyorsun. O şekilde bir durum var burada bir
de. Aslında kendi kariyerinden ve Eva'nın gelişiminden de bu konuyla ilgili bir örnek daha almak istiyorum senden. Çünkü biraz önce anlattığın şeyi sen hem belki bir önceki startup'ında hem de Eva'da canlı canlı yaşadın. 2015'te Eva'ma başladığında belki ufacık bir startup'tı. Ama şu anda son benim bıraktığım 85 kişiden fazla çalışanı olan bir ve scale etmekte olan bir startup. Dolayısıyla birçok zorlukla karşılaşmış olmalısın ve bence bu iş zor fonksiyonlarından biri. Tuğba da olsaydı çok şey anlatırdı muhakkak ama Tuğba Eva'nın Head of HR'ı. Teknolojisi, satış, marketing bir tarafa bırakıyorum. İnsan kaynağını büyütmek ve aslında o insan kaynağını yönetmek. Ne tür zorluklarla karşılaştın?
Ben geldiğimde Evam yaklaşık 10-12 kişi gibiydi. Daha çok işte Türkiye'de iş yapıyorduk. Yeni yeni yurt dışına bakmaya başlamıştı firma. Evam'ın spin-off'u ile başladık. Zaten başka bir kurumdan geliyorduk. kendi kültürümüz yoktu. Bence burada iki tane zorlu aşamadan geçtik. Aynı şeyleri daha önceden kurduğum girişimlerde de yaşadım. Şirket yaklaşık 30-40 kişiye gidene kadar şirketin artık founding team'i veya yönetim ekibi direkt herkesle birebir konuşarak şirkette olan biten şeyleri takip edebiliyor, olan biten şeyleri yönetebiliyor. Ama bu insan psikolojisinde de olan bir şey, artık 50-60 kişiye geldiğinde şirketteki yapıların yerine konulmuş olması gerekiyor. Genelde de biz Türkiye'de önce bir işi yapalım, yapıları sonradan kurarız mantığında yaklaştığımız için kırılıma gelmeden önce bu yapıyı diğer ekip arkadaşlarına kurdurmak biraz zor oluyor. Ama o aşamayı geçip de evet bu gerçekten bir problem dediğinde de yapıları kurmadığın için yaşadığın problemler direkt senin bottom line'ını, yani bu bazen kazanabileceğin bir deal'ı, bazen çalışanların mutluluğunu, potansiyelini etkiliyor ve seni yavaşlatıyor.
Benim bildiğim kadarıyla Evam'ın B2B çok güzel bir ürünü var. Demin bahsettim, büyük kurumsal müşterilere pazarladığınız. Benim dinleyici kitlemin büyük bir kısmı aslında soft skill diyebileceğimiz mühendis olmayan da kişiler. Ve bazen bu teknoloji ekosistemini anlamakta ben dahil, ben de soft skill, yani Cem Yılmaz'ın sözelci dediği kişiler dedim, anlamakta zorlanıyoruz. Mesela şimdi bu bağlamda Evam ne satıyor aslında, ortaya koyduğu değer ne? Ben biliyorum ama biraz dinleyicilerimizin de anlaması için anlatabilir misin?
Aslında Evam dediğin gibi B2B bir firma. Hı. Ama bugün Türkiye'de herkesin hayatına her gün birçok kez dokunan bir firma. Şu anda Türkiye'deki birçok büyük bankanın ve bütün telekom operatörlerinin anlık müşteri etkileşimlerini Evam yönetiyor. Burada işte Vodafone, Turkcell, Türk Telekom, telekom operatörleri tarafında bankacılıkta işte Garanti, İş Bankası, Ziraat, ING, en büyük 10 bankanın 8'i, bunların hepsi bizim müşterilerimiz. Bizim yaptığımız şey, biz aslında bir MarTech oyuncusuyuz. Orta veya küçük segment firmalara odaklanmıyoruz. Bizim odaklandığımız bankacılık ve telekom gibi çok karışık sistemleri olan, birbirinden bağımsız silolarda çalışan, işte bir ATM sistemi, bir core banking sistemi, web sitesi, mobil sitesi, şubelerde olan bir tane. Bütün bu sistemin sanki bir digital native bir firmaymış gibi, yani işte Getir gibi, yemek sepeti gibi her şeyi anlık olarak toplayıp bu etkileşimleri anlık olarak yönetilmesini sağlıyoruz Evam olarak. Bu yaptığımız alanda, yaptığımız ölçekte bunu yapan dünyada bir avuç firma var. Yani saysan dünyada yaygın olan 20-25 taneyi geçmeyen bir firma listesi var burada. Bütün rakiplerimizden de farklı olarak yaptığımız şey burada özellikle bu etkileşimleri anlık olarak yakalamak, müşterileri yolculuğu sırasında desteklemek. Şimdi Türkiye'den bizim dinleyen kişiler diyecektir ki tamam, zaten bu Doruk'un anlattığını bütün bankalar yapıyor. Benim bankam da bunu yapıyor. Bunun sebebi bizim uzun bir süredir Türkiye'de bütün bankalarda ve telekomlarda oluyor olmamız. En yakın bir komşumuza işte batıda Bulgaristan'a, doğuda Azerbaycan'a, hadi daha batıya gidelim İngiltere'ye, Amerika'ya gittiğinde bankalarda, telekomlarda bu şekilde gerçek zamanlı etkileşimler yok. Bunun olmamasının hem teknolojik sebepleri var hem de piyasadaki regülasyonlarla ilgili sebepleri var. Ama biz yavaş yavaş Türkiye'den başladık. Bugün 15 ülkeye geldik. Bunu değiştiriyoruz. Biz hiçbir şekilde genel kitleye bir reklam tanıtım yapmıyoruz. Ancak işte bir yıl kadar önce Türkiye'de talent çekebilmek için Türkiye'de işte mühendislere veya işte hedeflediğimiz gruplara bazı LinkedIn'de reklam kampanyaları yapmaya başladık. Evam bilinirliğini arttırmak için. Ama yoksa bir ülkeye girdiğimizde maksimum satacağımız firma sayısı bir ülkede, bir iki ülke dışında 15-20 firmayı geçmiyor. 3 tane telekom operatörü, 8 tane banka gibi. Aynen, onlar büyük anlaşmalar oluyor. Biz böyle bir segmentteyiz. Biz bu segmentte bilinirlik sağlıyoruz. İşte Forrester'da bilinirim, Gartner'da bilinirim. Böyle bir yaklaşımımız var.
Bu arada gerçekten hani yüzün burada diye söylemiyorum. Evam'ın LinkedIn kurumsal sayfası çok aktif birçok teknoloji firmasına göre. Kimin emeği geçiyorsa onlara da selamlarımı yolluyorum.
Burada bir Ezgi'ye shout out göndereyim. Marketing yöneticimize.
Ezgi'nin soyadını söyleyelim o zaman.
Ezgi Ada.
Tamam, Ezgi'ye buradan selamlar.
Dur bir dakika, niye soyadını söylüyoruz? Seni dinleyenler için de hemen ona iş teklifleri, başka şeyler gönderdim.
Aa pardon, tamam. Bunu başa aldık o zaman. Orayı bipliyorum.
Yok canım, dalga geçiyorum.
Tamam, okey. Peki şimdi Evan dediğin gibi aslında globalleşen de bir firma. Aslında genel merkezi Londra'da olan bir firma. Sen CEO olarak doğru. Amsterdam'dasın, Londra'ya sık gidip geliyorsun. Türkiye'de delivery teamleriniz var, birçok ekip üyeniz Türkiye'de de aynı zamanda. Sen bunu en iyi gözlemleyen kişilerden biri olmalısın. Türkiye'deki çalışma kültürüyle Avrupa'daki çalışma kültürü arasında ne tür farklar var bu teknoloji ekosisteminde?
Türkiye ve Avrupa demeyelim sadece. Türkiye, Avrupa, Amerika.
Doğru, Amerika'da var. Doğru. Bakalım. Ama Amerika evet. Bambaşka bir dünya. Şimdi o zaman üçlü bir karşılaştırma yapman gerekiyor.
Ama şimdi sen teknoloji ekosistemini ve startupları soruyorsun. Tamam. Yani bunun doğduğu yer bir kere Amerika. Hı-hı. Amerika'da work hard, play hard kültürü var. İnsanlar startup. Yani şimdi Türkiye'de birazcık şöyle bir algı var. İşte startup'a girince insanlar az maaş alır. İşte bir bankaya, telekoma girsem çok daha fazla para alırdım der. Ve genelde de hikaye böyle end up eder. Çünkü Türkiye'de yakın zamana kadar çok fazla exit yoktu. Ama yakın zamanda bu exitlerin sayısı arttıkça, insanların eline hisseler geçmeye başladıkça, mesela bizim şirkette bazı kişilerle mülakat yapıyoruz. Diyelim ki X pozisyonuna birisini bakıyoruz. Başka bir işte 10 lira kazanıyorsa, diyor ki ben iş değiştireceksem en az 13 lira, 14 lira almam lazım diyor. İşte %20 üstün isteyen var, 15 üstün isteyen var, %50 üstün isteyen var. Türkiye'de şu anda bir hiper enflasyonist durum var biliyorsun. Herkes haklı olarak maaşlarını arttırmak istiyor. Buna bir tane exception var bile. Exit yapmış kişiler. Exit yapmış kişiler ne maaş verdiğini önemli. Hatta 10 lira alırken 8 liraya bile gelirim. Ama diyor ne kadar hisse vereceksin, ne kadar stock option vereceksin diyor. Şimdi Türkiye ve Amerika'daki en büyük fark bir kere insanlar startup'ta da çalışınca sadece bugüne bakıyor. Ve gerçekten oradaki yaratılan büyük değerden bir pay sahibi olduğunun o kadar farkında olmuyor. Bunun da sebebi sağımızda solumuzda Maserati'leriyle, Ferrari'leriyle gezen bilmem ne şirketinin senior developer'ları fazla yok Türkiye'de. Amerika'da Facebook'un bu kişi early employee'lerinden birisiydi dedin mi zaten 5 milyon dolar, 10 milyon dolar gibi stock option'dan böyle çoğumuzun hayatı boyunca çalıştığında kazanamayacağı paraları kazanmış insanlar oluyor. Yani birinci fark startup'a insanlar gerçekten çok kazanmak için giriyorlar ve bunun için gerçekten çok yoğun çalışıyorlar. Şöyle bir şey var startuplarda. Sen gerçekten dünyayı değiştirmek, dünyada bir iz bırakmak için koşturuyorsun ve çalışıyorsun. Dolayısıyla böyle bir enerjiyi, zamanı vermek istemiyorsan, başka bir yerde 12 lira alacakken 10 lirayı alıp ama çok sıra dışı bir şey yapıp günün sonunda da bu sıra dışı şey bir takım olabilirsen çok daha fazla kazandıracağına inanarak, çünkü günün sonunda hepimiz aslında para içinde çalışıyoruz, sadece bir etkimiz olması için değil. Buna inanabiliyorsan yürüyor. Şimdi Türkiye'de bu startup bilinci yeni yeni oldu. Amerika'da bu oturmuş. Şimdi arada Avrupa'ya gelince Avrupa'da iki tane farklı dinamik oluyor. Bir tanesi Avrupa'da iş ve özel hayat Türkiye'ye ve Amerika'ya göre çok daha net sınırlarla çizilmiş oluyor. Yani birçok kişi, yani bizim Avrupa'ya kaybettiğimiz birkaç tane arkadaşımız oldu. Dediler ki yine startuplara gidiyorlardı. Daha düzenli saatleri olması için, daha stabil bir şekilde işte ne bileyim yanında doktora yapıyorsa bu doktorasını rahatlıkla takip edip yine hayatı geri kalan şeylerini enjoy edebilmesi için Avrupa'ya giden arkadaşlarımız oldu. Bu yaşam hayat dengesi çok daha fazla oluyor. Ama Avrupa'da da ben şunu görüyorum. Yine hisseler, stock option'lar insanlarda olunca onların da çalışma yaklaşımı çoğunlukla değişebiliyor. Yani erken aşama bir startup'a gidecekseniz ve benim için erken aşama 5-10 kişi değil, bence birkaç yüz kişiye kadar, daha doğrusu startup böyle 50 milyon, 100 milyon dolar değerlemelere gelene kadar bence bir erken aşama startup oluyor. Kaç yıllık bir startup olursa olsun, kaç kişilik bir startup olursa olsun. Erken aşama bir startup'ta gerçekten çok yoğun çalışıp dünyayı değiştirip bir şey yapmak için orada olmak lazım. Avrupa'da Amerika'daki kadar hızlı büyüme olmuyor. Türkiye'deki kadar hızlı büyüme olmuyor. Birkaç tane startup'ı bir kenara ayırıyorum. İngiltere pazarı da yine biraz Amerika'ya daha yakın benim gördüğüm bile. Ama benim Türkiye'den Avrupa'ya giden birçok kişi daha çok huzurlu, daha structured, daha stabil bir hayat için geçiyor. Gördüğüm en büyük fark Türkiye'deki teknoloji şirketleriyle, Avrupa'dakilerle, Amerika'dakilerle bunlar.
Ama bu hani early stage startup dediklerinde lokasyon ya da coğrafya bağımsız en büyük zorluklardan biri de şu değil mi? Hızlıca büyüyor bazı startuplar sizinki doğru. olduğu gibi ve coğrafya neresi olursa olsun aslında belirsizliklerle başa çıkabilen yani çok böyle kurallara bağlı çalışma dışına çıkabilen esnek belki bu zaman esnekliği de olabilir ya da ne bileyim bir kriz yönetimi esnekliği de olabilir. Bu tür profillere daha ihtiyaç duyulmuyor mu startuplarda genel olarak ve bu tür profiller daha başarılı olmuyorlar mı?
Şöyle örnek vereyim. Mesela bana bir pozisyon söyle. Pozisyon ne olsun? Pazarlama. Diyelim ki sen dijital pazarlamadan sorumlu birisi olarak geliyorsun bir startup'a. Kurumsal bir şirkette dijital pazarlamadan sorumlu bir insanla startup'taki dijital pazarlamadan sorumlu insanın hayatında şöyle farklar olabilir. Startup'ta o kişiyi müşteriye bir gün sunum yapmaya gönderebilirsin. Startup'ta bir gün bir fiziksel etkinlik yapacaksan o kişiden bunu bekleyebilirsin. Başka bir gün bu kişinin gelişimine göre bu kişiyi kendisi de geçmek istiyorsa buraya tabii satış grubunu alıp orada değerlendirebilirsin. Veya işte çok ürüne eğilimli birisi ise belki ürün yönetimine geçebilir. Startuplar sınırların her zaman çok belirli olmadığı. Çünkü 50 kişilik bir ekiple 1000 kişilik rakibinin yaptığı işi yapmaya çalışıyor. Rakibinde belki Analyst Relations adı altında bir kişi var. Belki 5 kişi, 10 kişi var. Senin birçok görevin yanında yapman gereken bir şey oluyor. Startuplarda bu esneklik ve hedefe ulaşmak için gerekeni yapmak çok önemli oluyor. Kurumsalda biraz daha yan pas çok olabiliyor. Yani orta sahada top çevirme. Burada ise gole, kaleye doğru nasıl bu topu ileriye taşıyabiliriz? Onu önceliklendirmek gerekiyor.
Şimdi kurumsaldan startup'a geçiş deyince aklıma çok güzel bir soru getirdin. Aslında cevabının çok güzel olacağını tahmin ettim. Kendimi sorumum, kendimi övmeyeyim. Şimdi örnek veriyorum. Ya bana biliyorsun ben kariyer danışmanlığı da yapıyorum. Şey sorusu çok geliyor. Ve hani soft skill birisinden bahsediyoruz. Ben FMCG marketing'de ve kurumsal bir firmada piştim, büyüdüm, tecrübe kazandım. Teknoloji sektöründe hiç şansım yok mu? Bu tür aslında transfer edilebilir beceriler barındıran kişilerin gerçekten teknoloji sektöründe şansı yok mu? Sen ne düşünüyorsun?
Bizim şirkette konuştuğumuz en yoğun konulardan birisi bu. Uzun bir süre biz aslında benzer bir işi benzer bir şirkette yapmış birisini bulalım diye yaklaştık. Ama son dönemde daha farklı bir yaklaşım izliyoruz. Yani herhangi bir iş varsa, herhangi bir rol varsa bu rol neleri gerektiriyor soft skill olarak? Nasıl bir öğrenme yeteneği, nasıl bir bakış açısı? Daha consultative bir proses mi? Daha execution oriented bir şey mi? Bu yetkinlikleri başka yerlerde demonstre etmiş birini almak bizim gördüğümüz birebir aynı işi başka bir yerde yapmış birini almaktan daha başarılı olabiliyor. Yani çok oturmuş Oracle olsun. Oracle'da sen eğer gidip Türkiye'de bir pazarlama yapıyorsan büyük ihtimal globalden gelen malzemeleri yerel pazara uyarlayıp bir execution yapıyorsun. Yine orada çok değerli bir iş var. Ama o iş bir startup'taki aynı marketing pozisyonuna doğru bir şekilde geçmiyor. Belki senin bir management consulting firmasından işte ne bileyim BCG gibi, McKinsey gibi veya işte daha küçüklerinden gibi oradan çıkmış birisini alıp ama biraz da teknoloji bilen, biraz da marketing bilen birisini alsan senin problemine daha iyi yaklaşacak. Çünkü eskiden globalden gelen bir şey Türkiye'de execute etmen gerekirken yani eskiden demin kurumsalda girdiğin teknoloji startup'ında bunu sıfırdan yapacaksın. Dolayısıyla FMCG marketingden birisini biz de değerlendiririz ama böyle bir CV geldiğinde otomatik eleniyor mu? Otomatik eleniyor. Ben ne tavsiye ederim böyle bir kandidata? Bizim bu şekilde kandidatlarımız da oldu. Benim ilk kurduğum startup'ımda bir kız vardı. Yetkinliği çok yüksekti. Amerika'da okumuştu. Bizim paramız gerçekten çok azdı. Hani ne bileyim 1,5 asgari maaş, 2 asgari maaş falan o kadar para vereceğimiz bir pozisyondu. Baktık Amerika'da okumuş, iş tecrübesi var. Böyle bir paraya almamıza imkan yok bir şey dedik. Hiç dönmedik bile o kişiye. Sonra telefonla bizi aradı. Beni buldu. Ben de o şirketin kurucusuydum. Niye beni mülakata çağırmadınız dedi. Benim CV'm yetersiz miydi dedi. Burada hangi eksiklerim yüzünden bu pozisyona uymadınız düşünüyorsunuz dedi. Ben de ona dedim ki aslında senin bu pozisyona iyi uyacağını ve burada iyi çalışabileceğini düşündük. Ama senin maaşını biz afford edemeyiz dedi. Ben maaşla ilgili bir şey yazmadım dedi. Bence benimle konuşmanız lazım dedi. Konuştuk. Hatta onu test etmek için gerçekten paramız yok. Asgari maaş vereceğiz dedi. Ona da okeydi. Daha sonradan bu kız o şirketin CEO'su oldu.
Süper yani, bir örnek. Yani yetenek kazanımı
dönmüş. Aradan 3-4 yıl geçti.
Yetenek kazanımı dönüp size öğretmiş yani o süreçte aslında ön yargıyla yaklaşılmaması gerektiğini. O kadar güzel bir şey söyledin ki Doruk. Şey çok özür dilerim lafını kesmek gibi olmasın. Bunu bize tersten yaşatan örnekler de var. Mesela yine danışanlarımdan bana şey diyor. Yani beni nasılsa almazlar deyip birçok ilana başvurmadıklarını duyuyorum. Ama doğru. Aslında sen oradaki yani requirement kısmında, gereklilikler kısmındaki özelliklerden kritik olduğunu düşündüğün birkaç özelliği barındırıyorsan profilinde, background'unda başvur diyorum. Çünkü yani don't self reject geçen hafta bir paylaşmıştım. Aynen. Bırak karşındaki karar versin. Sen bu şekilde ön yargılı yaklaşma. Bu tabii ki önüne gelen ilana başvuru anlamına gelmiyor ama senin verdiğin örneğin tam tersinde bizim bu tarafta adaylar yaşıyor aslında.
O dediğine çok katılıyorum Bülent, ama bir şey daha demek istiyorum. Eğer gerçekten birisi kariyerinde discontinuous, yani böyle bir sıçrama içeren bir şey yapmak istiyorsa, mesela ben şuna bakıyorum. Bir cover letter yazmış mı? Gerçekten niye buraya bir motivasyon, yani cover letter olmasın, artık cover letter çok formal diyelim. Ayrıca bir mail atmış mı İK'ya?
Bir ben mailin badisinde bir şey var mı? Niye ben bu işe uygunum, değil mi?
Niye o bu işe uygun? Yani ve maalesef hayatımıza ChatGPT de çok girdi. Birçok yerde de biz kullanıyoruz. Bazı şeyleri yaratırken önce ChatGPT'den başlıyoruz, esinleniyoruz. Ama sonra onu sterilize etmemiz gerekiyor. Yani o içindeki ChatGPT kalıntılarını çıkartıp
özgünleştirmek gerekiyor, değil mi?
Önce ChatGPT'den aldığın şeyi sterilize ediyorsun. Sonra kendi DNA'nı ona katıyorsun. Onu yaparsan o zaman gerçekten o kişinin ruhunu görüyorsan, motivasyonunu görüyorsan, pozisyonla alakasız olsa bile gel bir konuşalım, bir tanıyalım diyebiliyoruz. Bunu her şirket demeyebilir. 3 yıl önceki biz de demezdik. Çünkü orada biraz daha farklı, hani direkt bir profili arıyorduk. Bu birazcık şöyle bakmak lazım. Rejection bu işin bir parçası. Denemek lazım. Tekrar denemek lazım. Benim etrafımda işte arkadaşlarım var burada, birçok kez hani farklı yerlere başvuran. Mesela Avrupa'da iş bakarken, hele Avrupa'da iş deneyimin yoksa belki 100 başvuru yapman gerekiyor ki 10 mülakat yapasın. Kesinlikle. Onların da 8'i kültürel fit olmadığı için, yani kültürel fit demeyeyim de karşı taraf senin orada kültürel fit sağlayacağından emin olamadığı için bir eleme oluyor her türlü yetkinliğin olmasına rağmen. O yüzden it's a numbers game. Burada bence arkadaşlar yılmasın, şirketlerin de burada açık fikirli yaklaşmasına ve gerçekten hangi yetkinlik bana lazım demesinde büyük fayda olduğunu düşünüyorum.
Kesinlikle. Bu ChatGPT kullanımı konusunda benim de katılacağım, çok doğru bir şey söyledim. Ben şeye benzetiyorum ChatGPT kullanmayı. Şimdi geçmiş zamanda örnek veriyorum, inşaat işçisi o binanın temelini atıyor, filizleri dikiyor, manuel bir iş. Ama şimdi bunu ekskavatörler yapıyor, işte farklı araçlar yapıyor. Aslında binanın nasıl oluşacağını ve neye benzemesini istediğini yine insan belirliyor. Sadece sen artık onu farklı bir araçla yapıyorsun. Kendi manuel elinle yapmıyorsun. ChatGPT bu aslında. Yine özgünlüğünü her zaman söylüyorum danışanlarıma. Özgünlüğünü katman gerekiyor. Çünkü karşındaki insan aptal değil. Ne recruiter ne işte hiring manager anlayabiliyorlar bunu. Senin özgünlüğün olmadığını. Dolayısıyla gerçekten taslak oluşturmak. Tabii ki bu ChatGPT'nin sadece buzdağının görünen yüzü. Ben de öneriyorum. Ben de kullanıyorum işlerimde. Sizin bu noktaya bu kadar hızlıca gelmeniz bence çok iyi. Yani ChatGPT'yi kullan ama bir özgünlüğünde, o değerinde kat ya da hangi yapay zekayı kullanıyorsan.
Aynen. Ya bu arada ben şunu da söyleyeyim. O demin bahsettiğin soft skill olup, yani başka bir yerde bir yetkinliği olup da teknolojiye gelecek olan arkadaşlardan bu tür tool'ları kullanıyor olmasını görmek de pozitif bir şey. Ama doğru kullanıyor olmasını görmek daha da önemli. Bu şekilde bir kariyer değişikliği yapanlara önereceğim bir şey daha var. Biz satış yani B2B satış yapıyoruz. B2B satışta bir müşteriye gidip odaklanıp o müşteriye satış yapman lazım. Ve bu da bayağı gerçekten o müşteri push etmeye gidiyor. Bu da gerçekten o müşteriye odaklanmaya ve o müşterinin ihtiyaçlarını bunu anlamayı gerektiriyor. Şimdi eğer sen Bahreyn'e gideceksin, Bahreyn'deki bankaları telekom, biz banka telekoma odaklıyız, satış yapacaksan ve bir satıcı sadece şunu yapıyorsa, bir tane ben buradaki herkesin mailini bulayım, 100 tane mail atayım, cevap gelmezse Bahreyn'de bu ürüne bir satış potansiyeli yok dediğini düşündüler. Gerçekçi mi? Yani satış böyle yapılmıyor. Maili atıyorsun, gidiyorsun bir kontak buluyorsun, oraya ziyarete gidiyorsun. İlk gittiğinde toplantı alamıyorsun veya toplantının çok kötü geçiyor. Bir daha gidiyorsun, bir daha geliyorsun. 6 ay sonra bilinirliğin artıyor, tanınırlığın artıyor. Başka referanslarını kullanıyorsun. Oradan girmeye çalışıyorsun, buradan girmeye çalışıyorsun. Gittiğinde o bankalara özelleştirilmiş bir sunum yapıyor. Ben şunu derdim. Diyelim ki dedin FMCG'de marketing yapmış birisi. Teknoloji alanına girecekse birkaç tane girebileceği şirket belirlesin. İçerideki insanlara baksın. Ben bu insanla çalışırım desin. Bu insanın benimle çalışması lazım. Çünkü bu insanın görmediği ben bu katkıyı getireyim desin. Gerekirse de çok birebir, yani o şirkete özel bir sunum, bir pitch yapsın. Yani bu da bizim şirketimizde en azından böyle bir eforu biz kesinlikle appreciate ederiz. Dinleriz. Büyük kırmızı bayrakları yoksa da tamam gel deneyelim deme ihtimalimiz çok yüksek.
Yani aslında konvansiyonel iş başvuru yöntemlerinden öte böyle ezber bozarak biraz da yaratıcılığını, yani aslında yaklaşım açısından yaratıcılığını kullanan adaylar diğerlerinin önüne geçiyor.
Katılıyorum.
Tabii bir de yabancı dil konusu da var. Şimdi özellikle teknoloji sektöründe ve özellikle bu işin delivery, software delivery kısmında değilsen, satış, pazarlama, iş geliştirme, diğer finans mesela, bunlarda da mutlaka bir sağlam İngilizce gerekiyor değil mi?
Hemen hemen her alanda iyi İngilizce gerekiyor. Ama tabii teknoloji sektörüne tek bakmamak lazım. Yerel pazarlara oynayan marketplace'ler var. Yani işte Armut, Yemek Sepeti, işte Getir, bunun gibi şirketler. Bunların hepsi aslında yerel pazarlara bakan şirketler. Bunların Türkiye ekibinde yabancı dil olmasa da olur. Ama gidip bu şirketin başında veya bir yönetici kadrosuna oynayacaksan yabancı dil bir must. Bizim aldığımız bütün işe alımlarda, her departmanda, buna finans da dahil, insan kaynakları da dahil, yazılım geliştirme zaten dahil çünkü kaynakların çoğu İngilizce, en azından okumanın çok iyi olması çok çok önemli. Ama konuşma da bizim için, konuşma da okuma da gerçekten önemli.
Peki, aslında çok güzel özetledin. Dedin ki bu hani farklı yaklaşımlarla teknoloji sektörüne girebilir özellikle soft skill kısmında tecrübelenmiş ve deneyim sahibi olmuş kişiler. Peki sıfır noktasında nasıl başlamalı? Mesela örnek veriyorum işte yetkinlik seti uygun ama teknoloji sektöründe tecrübesi yok. İlk adımı ne olmalı teknoloji sektöründe çalışmaya başlamak için?
Bence gerçekten çalışmak istiyorum. Önce bir onu anlamak önemli. Çünkü dışarıdan çok güzel gözüküyor.
Evet.
Ama içindeki kaos bazen insanları mutsuz edebiliyor. Bence birinci yapmak gereken şey, yani mesela ben yine bunu bir yeni bir ülkeye girmekle karşılaştıracağım. Diyelim ki çok iyi connection'ları olan önemli birisi var. Ve bir arkadaşın üstünden veya içinde olduğun bir grup üstünden, ne bileyim işte bizim girişimciler grupları falan var. Oradan bu kişiye gideceksin. Şimdi bu kişiye ben şunu dersem eğer, işte Musa Bey, sizinle tanışmak istiyorum. Amacım da benim yazılımı o ülkede satmak. Bunu nasıl satabileceğim, sizin de benim reseller olup olmayacağınızı konuşmak istiyorum dediğimde, genelde bu adam gerçekten iyi bağlantıları olan ve iyi bir adamsa bu dönmüyor. Yani buradan bir anlamlı dönüş alamıyoruz. O kişiye gidip ben bu ülkeye geleceğim, bu ülkeyi anlamak istiyorum. Eğer bana bir yarım saatinizi verebilirseniz, sizin advice'ınız benim için çok değerlidir dediğimde ve arada bir referansla gidiyorsan, bu sefer commercial değil, gerçekten ona danışmak için gittiğinde bu kişi zaman veriyor. Ondan sonra o kişi seni birine refere ediyor. O kişiyle de konuşuyorsun. O kişi seni birine refere ediyor, o kişiyle de konuşuyorsun. Ülkeyi anlamaya başlıyorsun. O ülkedeki kişiler de senin o ülkeyle ilgili ciddiyetini, commitment'ını anlamaya başlıyor. Onlar seni konuşmaya başlıyor. Sen onları anlamaya başlıyorsun. İlk kontak yaptığın kişi ondan sonra diyor, Doruk bak şurada şöyle bir fırsat var. Hani sen de yani gerçekten burada değer yaratabilecek birine benziyorsun deyip sen istemeden bu sefer seni linkliyor. Benim tavsiyem bu alana girecek kişilere öncelikle bu alanda girmek istedikleri pozisyonlarda çalışan kişilerle konuşup bu girmek istedikleri bir alan mı değil mi ona bakmaları olur. Bu böyle olduktan sonra burada network'ünü yavaş yavaş yaptıktan sonra buradaki farklı fırsatlar açılacak. Şimdi birisi gelse benimle konuşsa, ben onu başka bir startup'a yönlendirsem, o onu bir teknoloji alanında servis ve hizmet veren bir firmaya yönlendirse, oradan bir işte marketplace'deki bir yere gitse, bu alanlarda dolaştıktan sonra hem bu şirketlerin neye ihtiyacı olduğunu görecek, hem bazı insanlar onu tanıyıp ona referans olmaya başlayabilecek. Çünkü bana da sorular geliyor. Abi işte şu X ülkesine bir satış yapmak istiyoruz. Bildiğin birisi var mı? Veya işte şu yetkinliklerde birisini arıyoruz. İşte önerebileceğin kimse var mı gibi sorular da geliyor. Buralarda referanslar kolayca gelebilecek olur. Bir de birazcık burayı bildikten sonra o demin bahsettiğim gerilla yöntemlerle işlere girme şeyi daha kolaylaşıyor. Kesinlikle. Orada ne diyeceğini ve o alanın lingosunu daha iyi biliyor.
Kesinlikle katılıyorum. Ya aday tarafından değerlendirildiğinde mesela hani konvansiyonel dedik tabii ki iş başvurularını yapacaksın normal yollardan da. Çünkü bu hani söylediğin gerilla yöntemleri ya da network kurma yoluyla ilerlemeye çalışan adaylarımda şöyle hayal kırıklıkları görüyorum. Ya mesaj attım cevap vermedi. Connection attım cevap vermedi. Ya da birini buldum bana geri dönmüyor. Ama bir kişiye yaptıysan bunu o kişinin durumunu da bilemezsin. Çok hani kişisel alma şimdi. Bak LinkedIn'e bakmıyordur, maillerine bakmıyordur, kullanmadığı bir maildir. Bir kişiden bahsediyoruz sonuçta. Yani sen kaç kişiye ulaştın, o mailin içeriğinde ne yazdın? Çünkü bana da Londra'da olduğum için çok şey geliyor. Ben iş istiyorum yani örnek veriyorum. Ya, ama şimdi senin ortaya koyduğun şey ne, verdiğin değer ne, masaya nasıl yumruğunu vuruyorsun? Bir de tamam ben işim gereği mümkün olduğunca cevap vermeye çalışıyorum ama biraz hep gelen talepler what's in it for me, benim için ne var? ben ne sunabilirim, bu var mı senin narratifinde, bunlar çok önemli. Ne düşünüyorsun bu konuda?
Biz müşterilere cold approach yapıyoruz. Bu bahsettiğim hiç tanımadığım birisine mail atmak veya işte LinkedIn'den bağlantıya geçmek, sen de biliyorsun, buna cold approach deniyor. Biz müşterilere böyle cold approach yapıyoruz. Birincisi, it's a numbers game. Yani şu cold approach için bir yöntem değil. Ben işte Bülent'i buldum. Bülent'e bir mail atayım, mutlaka döner bana. İnsan böyle içinden çok yükseliyor, çok bunun olacağını hissediyor olabilir. O ayrı ama gerçek hayat böyle değil. İş arayan birisi, daha önceden de bunu çok yoğun yapmadı, çok yoğun yapıyorsa ayrı problemler var zaten bu cold mailingi de. Daha önceden yapmadıysa çok başarılı, mükemmel bir açılacak cold maili yapıyor olmayacak. Benim beklentim %10 ile %20 arasında mailin açılma oranı olacak. Cevap oranı da %2 ile %5 arasında olacak. Ve cevap verenlerin de bir kısmı, hatta çoğu belki hayır diye cevap verecek. Yani çoğu cevap vermeyecek, verenlerin de çoğu negatif cevap verecek. Dolayısıyla ya daha iyi oranlar yapılabilir. Burada optimizasyonla bu %40'a çıkabilir, cevap oranı %15'lere çıkabilir. Onlar başka şeyler. Ama mesela işte benim Hollanda'ya gelen bir arkadaşa tavsiyem şuydu. Doruk çok hızlı bir şekilde işte benim eşim nasıl iş bulabilir dedi. 150 tane iş başvurusu yapsın dedi. Şok oldum. Ciddi misin dedi. Ciddiyim dedim. Peki mail atsak birilerine? 1000 tane de mail atmanı tavsiye ederim dedi. Bizim Hindistan'da çalıştığımız iyi bir firma var. Herkesin mail adreslerini falan bulabiliyor. Sektör targeting falan yapıp. Yani bu birisinin de bir haftada yapabileceği bir iş. Buradaki gerekli mail adreslerini bulmak. Ya illa bu doğru yöntem diye demiyorum. Ama birilerine mail atarak bunu bir sonuca götürmek istiyorsa tamamen cold approach'ta yaklaşım bu. Ama arada bir referansla, dediğim gibi hani sen beni tanıyorsun, benim tanıdığım birisi var. Sen benden dedin ki Doruk ben şu kişiyle görüşebilir miyim? Bir şey satacaksan ben senin o satışı yapman için reluctant olabilirim. Yani çekimsel olabilirim seni tanıştırmaya. O kişi ya şimdi birisi bana bir şey satacak diye toplantıyı almak istemeyebilir. Ama sen bana gelip ya ben Hollanda'da işte şöyle şöyle bir şeyi anlamak istiyorum. Ne bileyim işte Utrecht'te taşınmayı düşünüyorum. Orada oturan tanıdığım birisi var mı diyorum. Sen Hollanda'da yaşıyorsun. Ben seni birisiyle tanışırım. Utrecht'le ilgili tavsiye alacağım dedim. Veya işle ilgili bir şey. Yani burada bu linkler kurulur. Ve senin de gittiğinde genuine olarak gerçekten içten olarak orayla ilgili bilgi almak. Her ne kadar o kişiden bir iş istiyorsan da gerçekte. Benim gibi bir profil için teknoloji alanında hangi işler uygun olur ve ne tür bir firmaya başvurmam lazım diye sorman. Hani karşındaki zaten öyle bir ihtiyacı varsa sana gel buraya diyecektir diye düşünüyorum.
Bu numbers game dediğin kısma çok katılıyorum. Şöyle katılıyorum. Tabii ki şey demek istemediğin farkındayım. Adaylar hadi 1000 tane başvuru yapın bunu otomatize
edin. Ya evet rakamları biraz abarttım
değil.
Ama.
Tabii ama şöyle bir durum var. Şimdi aday bana diyor ki. Ya ben başvuruyorum cevap alamıyorum. Nereye başvuruyorsun? Yine örnek veriyorum Hollanda'ya. Kaç başvuru yaptın? 5. Yani 5 başvurudan sonra hayal kırıklığına uğruyorsan o zaman ben de her zaman danışanlarımdan o scale'i öğrenmeye çalışıyorum. Kaç başvuru yaptın? Başvurunun içeriği nasıldı? Farklı yöntemler denedin mi? Dolayısıyla burada anlatmaya çalışayım iş arayanların özellikle Avrupa'da iş arayanların hayal kırıklığına bu kadar hızlı ulaşmamaları gerektiği.
Doğru diyorsun. Bir de bunun farklı bir perspektiften düşünelim. Biz şimdi Türkiye'de bir iş ilanına çıkıyoruz. Bizden birçok kişi Avrupa'ya gitmek istediği gibi dünyanın birçok yerinden de birçok insan Türkiye'ye gelmek istiyor. İran'dan gelmek isteyenler var, Pakistan var, Bangladeş var. Biz bir ilan çıkınca aldığımız başvuruların ilanındaki %20'si, 25'i bu ülkelerden oluyor. Ve birçok pozisyon için maalesef Türkçe yetkinliği de gerektiği için belki Türkiye'deki müşterilerle çalışacak ya da belki finans işleri Türkiye dışından olan başvuruları filtreleyip kapatıyor. Yani bakmıyoruz bile. Şimdi Türkiye'den birisi Avrupa'daki bir işe başvururken bunu da düşünmedi. Yani gerçekten çok mükemmel uyduğu bir iş vardır. Ama o işveren zaten Avrupa'dakilere bakıyorum dediği anda hatta Hollanda'da birçok işveren Almanya'daki adama, Polonya'daki adama bile bakmıyor. Hollanda'dakine bakıyor. Çünkü işte relocation'la uğraşmak istemiyor. Karşılıklı bir commitment veriyor. Deneme süresine vazgeçersen benim de bir sorumluluğum var diyor. Onun için ya bu rakamı çok yüksek yapmak lazım. Ya da işte Amerika'da iş geliştirmeye çalışanlar, iş arayanlar, işte Avrupa'da yapanlar. Önce profilini Avrupalı profile dönüştürüyor. İşte lokasyonla Avrupa yapıyor, telefonla Avrupa telefonu yapıyor. İletişim bilgilerini öyle yapıyor. Adresinden işte ülkeyi kaldırıyor. Yani bunlar bence önemli noktalar.
Bu evet bayağı cesaret gerektiren bir gerilla taktiği. Çünkü bir noktada ortaya da çıkıyor yani Avrupa'da olmadığı. O mesela benim bir startup müşterim.
Ya ben şunu diyeceğim ama Avrupa'dayım demesin. Hı. Ama Avrupa'daymışçasına bir erişebilirlik sağlaması lazım orada.
Anlıyorum. Ya da Avrupa'da çalışmaya istekli olduğunu daha altını çize çize.
Aynen öyle. Evet, sen bir hikaye anlatıyordun.
Ha şey diyordu, bir startup müşterime söyledim, hani çok başvuru geliyor. Özellikle İngiltere'deki startuplara, Hindistan'dan mesela çok başvuru geliyor. Ve çoğunun telefon numaralarına baktığımızda artık 44 İngiltere kodu, adresleri İngiltere'de bir şehir ama aradığında kişi Hindistan'da. Startup müşterimin de şu, yani bir işveren bakışı verebilmek açısından söylüyorum dinleyicilerimize. Diyor ki yani bu şekilde gelen birisini ben sonradan İngiltere'de olmadığını öğrenirsem nasıl güvenebilirim ki diyor. Çünkü bu bana danışanlarımdan da çok soru geliyor yani. Biz Türkiye'de de özellikle senin demin tam da demin söylediğin sebepten dolayı ülkeler o ülkedeki recruiter hem o ülkeden başlar. Türkiye ikinci üçüncü çemberde geliyor eğer o insan kaynağını bulamıyorsa. O yüzden biz Avrupa olarak değiştirelim mi LinkedIn profilimizi diyorlar. Ben önermiyorum şahsen. Çünkü hani işverenlerin böyle bir bakış açısı olduğunu biliyorum. Ama senin dediğin gibi relokasyona açık olduğunu belirtebilir. Ya da farklı bir şekilde Avrupa'da ulaşılabilirliği kolay bir numara verebilir. Bunu da çok etik dışına çıkıyor.
Ben buradaki konuya şöyle bakıyorum. Nerede yaşıyorsun diye sorduklarında Türkiye demen lazım. Hı hı. Ama atıyorum bir telefon numarası vermek, ön yargıyı kesmek için. Yani bu şey deneyler oluyor. İşte en son LinkedIn'de veya başka bir platformda görmüştüm. Bir Amerikalı işte Müslüman birisi, adı Yasin'miş. Michael'a evet, değiştirmiş. Evet. İşte şu kadar daha fazla başvuru aldım diyor. Şimdi burada bir ön yargı var.
Çok doğru.
Şimdi bu ön yargıyı bir şekilde aşmak için doğru bir şekilde gitmek lazım. Doğru bir şekilde gitmek de şu demek. Amerika'da CV'nin bir sayfa olmalı. Fotoğraf koymayacaksın. Bütün bulutları action verb ile başlatacaksın. Oranın kültürü onu gerektiriyor, öyle yapacaksın. Hollanda'da başka bir şey gerektiriyor. İngiltere'de başka bir şey gerektiriyor. Türkiye'de başka bir şey gerektiriyor. Kesinlikle. Ben Amerikan CV'mle Türkiye'de işe başvurduğumda ne bu ya, bir sayfa mı bu adamın hayatı boyunca yaptığı şey diyebiliyorlar. Yani o yerel kültürel hassasiyetleri de anlamak burada çok önemli bir dakika.
Çok çok haklısın. Dediğim gibi biz hep Avrupa, Amerika, Türkiye dedik ama Avrupa'da da kendi içinde birçok farklı, yani örnek veriyorum işte Almanya'da genelde işverenlerin eğilimi fotoğraflı özgeçmiş görme şeklinde ama İngiltere'de özgeçmişe fotoğraf koyma ayrımcılık olarak nitelendiriliyor ya da bazı ATS'ler fotoğraflı özgeçmişleri eliyor bile. Çünkü hani kişisel veriye girdiği için ya discrimination yaratmasın diye. Çok çok değerli bilgiler verdin Doruk. Aslında merak ettiklerim bu kadar. Çok çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Gerçekten yani içinden böyle onlarca makale çıkarabilecek değerde bilgi verdin. Biz genelde kariyer danışmanları ya da iş alım uzmanları bunları söyleyince diğer profesyonelleri hikaye gibi geliyor ama işin içinden üst seviye bir yöneticinin biraz önce anlattıklarını senden dinlemek çok değerliydi.
Ya ben bir tane kariyer advice'ıyla bunu bitirmek istiyorum. İnsanlar gerçekten iyi yaptıkları şeylere odaklanmalılar. Demin sen FMCG marketing dedin ya. Hı hı. O öğrenilen bir şey. Ama o öğrendiği şeyi eğer iyi yapıyorsa, iyi yapmasının bir tane ana sebebi var. O analitik olması olabilir, yaratıcı olması olabilir, birkaç yetkinliğinin kombinasyonu olabilir. Hı hı. İnsanlar kendilerini bir kere dürüst bir şekilde değerlendirir. Benim nerem güçlü, nerem zayıf demedi. Güçlü yönleri üzerine oynayıp zayıf yönlerinde ayağına takılmayacak kadar iyileştirebilir. Zayıf yönlerine bence çok yüklenmemeliler. Çünkü o benim gördüğüm yapılan en büyük hatalardan. Ben well-rounded birisi olayım diye hiçbir kalıba uymuyorsun. İnsanlar gerçekten iyi oldukları şeylerde daha da iyi ve o alanın en iyisi olmaya odaklanırlarsa startup olsun, büyük firma olsun, buralarda çok transferable yetkinlikleri olacaktır. Benim vereceğim en büyük kariyer tavsiyesi budur. Ondan sonra ha Türkiye'de ol, ha Avrupa'da ol. Buradaki değerli yetkinliğini sen doğru pozisyonlayabiliyorsan her zaman bir şey buluyor oluyor.
Kesinlikle. Tamam, coğrafya farklılıklarından bahsettik ama şu son dediğim, o meslekte başarılı olmak için gereken yetkinlik seti coğrafya bağımsız hemen hemen her yerde aynı aslında.
Aynen öyle.
Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığın için. Başarılarının, Evam'ın başarılarının devamını diliyorum. Umarım yurt dışında çok daha fazla ilerleyen günlerde EBAM'ın sesini de duyacağız. Harika bir ürününüz var, harika bir ekibiniz var. Çok teşekkür ediyorum tekrar.
Ben de çok teşekkür ederim Bilal. Senin de başarıların devamını diliyorum. Çok yakından da sendeki gelişmeleri takip ediyorum. Çok keyifliydi bu. Umarım herkes için faydalı olur dinleyiciler için de.